Ayrım 9.
Sayfa 97. Oğlu ve kızı gibi geliniyle damadı da büyülenmişçesine gönül baskarası olmadan büyük sevgi yaşayan bey babaya baktılar. Ardından da onları bir de yakından tanısaydınız der gibi geldi bana. Gözlerimi onlardan alamıyordum. Tadına doyum olmaz bu anın gittikçe derinliklerine çekiliyordum. Vurgun ihtiyar yine de beynimin doruklarına tırmanıyordu soluksuz. Onlara bakıp çayımı yudumlarken bir yandan da eğer anlatıldığı gibi ise bu ne yaman bir sevdaymış. Helal olsun bey baba. Gözün eşinden başkasını görmemiş ha. Acaba kadıncağızın kırgınlığı sevgisi kadar güçlü olduğundan mı affedememişti eşini? Buna rağmen zamana karşı sevgileri nasıl hala dipdiriydi? Bunlarınkisi bağlılık mı, bağımlılık mıydı? Gördüğüme mi inanmalıydım, yaşanılan gerçeklere mi bilmiyorum. İçinde çay bitmiş bardaktan başımı kaldırınca gözüm kocamış boz bıyığa takıldı. Ne kadar sempatikti ihtiyar. Zehra öğretmeni, ona bu denli bağlayan yakışıklı oluşu muydu onun? Hadi canım sen de. Bu kadar kişilikli bir kadın, erkeğin güzelliğini önemser miydi hiç? Kim bilir ne güzellikler bulmuştu onda. Bunları usumdan geçirirken, yitik sevdalarımı anımsadım. Yüreğim vuruldu birden. Nasıl vurulmasın? Beni hiç tanıyamamış ayran gönüllü sevgilim, terk ediş nedenini kişilik mükemmel, ancak fiziği eksik diye açıklamış mıydı andaça? Bencildi Kenan, hem de çok. Bakar kördü üstelik. Dışıma bakmaktan, içimi göremeyişe benim kusurum muydu? Yoksa karşılık beklemeden kendisine sunulan bu sevgi bunaması mıydı? Belki evet, belki hayır, bilemiyorum. Ancak o, balabanın az pişirip çocuklarını başına üşürdüğü gibi, birçok genç kızı arkadaş değil, arkadaşı olarak doymayan egosunu tatmin ediyordu kanımca. Zavallı aşkım benim. Sonunda sevdam şehit, ben gazi oldum. Ağır yaralıydı yüreğim. Lale Hanım çocuklar gibi coşkuluydu. Onun ellerini çırparak adeta şakırcasına anlattıklarıyla düşüncelerimin dipsiz derinliğinden yüze çıktığında, geldiğimden beri anneme iki sözcük öğrettim dedi. Tıpkı bebekler gibi günaydın ve sağ ol diyor. Bunları yalnızca bana söylüyor. Fakat bey babam hala gönlünü alamamış olmalı ki onunla asla konuşmuyor. Bütün iletişimleri birbirlerine dokunmaktan ibaret. Sevmek bir bakıma dokunmak değil midir diyorum kendi kendime. Onlar bana bunları anlattıkça şeytandan elini çekmemiş yaşlı dostumun sevimli yüzü renkten renge giriyordu. Onu bu denli utandıran, bunların benim yanımda yani bir yabancının önünde ulu orta konuşulması mıydı? Yoksa bugün yaşadıklarım, yıllar sonra bile unuttuğum sandığım Kenan'ı aklıma nereden düşürmüştü bilmem ki. Burnumun direği öyle bir sızlıyordu ki, üzerinden bunca zaman geçmesine karşın affedebildim mi yüreğimdeki o vefasızı? Hayır. İçim derin bir acıyla yanıp kavruldu. Ben de isterdim güzel olmayı ama hele de elimde olmayan bir nedenden ötürü terk edilmek diye geçirirken içimden yüreğim şişti, gözlerim doluksadı. Kendimi zor zapt ediyordum. Utanmasam zırıl zırıl ağlayabilirdim oracıkta. Başımı kaldırdım. Kuytularında kederin kör kandil gibi titrettiği bakışlarımı odadakilerin üzerine çevirdim. O an gelin görümcenin göz göze gelip birbirlerine gülümsediklerini yakaladım. Bu gülümseyişte neler yoktu ki? Bakışlarım onlardan yatağa kaydı. İhtiyarlar hala el ele göz gözeydiler. Bu göçkün yüreklerin kör kütük aşkı çatırdayarak yanıyordu dirimin ocağında. Fersiz gözler sevgiyle bakıyor, yıllara meydan okuyordu. Odadakiler imrenerek onlara bakıyor, kimse konuşmuyordu yine. Suskundu herkes. Duvarlara yansıyan diri bir aydınlık, odanın içinde çoktan ağır endam fıstıki bir makama başlamış, masal tadında mutlu bir aşk şarkısını fısıldıyordu kulaklarımıza. Yılların cenderesinden geçmiş, geçmişin imbiğinden reçine gibi süzülen bu büyük aşka çok saygılıydı herkes. Sessizliğin ruhuna dokunmaya kimsenin cesareti yoktu sanki. Zira bu büyünün bozulmasından korkar gibiydiler. Bu yüzden olsa gerek, odada herkes suspustu. Onlara bakıyordu sadece. Ne güzel şeydi dinginlikte yitip gitmek. Bunca güzelliğe karşın onun konuşmayı unutacak kadar eşine kırılmasının nedeni salt azarlanmak olabilir mi? Sanmıyorum. Bunun altında daha derin bir kırgınlık olmalı bence ama ne? Merakımın dürtüklemesiyle bu dost ortamına ve dostluğa sığınıp sordum. Nasıl tanıdınız eşinizi? O bu beklenmedik sorumla irkildi. Onu sıkıntıya sokmuş gibiydi. Başını kaldırıp bana bu nasıl anlatılır dercesine yüzüme dik dik baktı. durakladı, sonra derin bir sessizliğe gömüldü. Onun suskunluğu karşısında içimden bunu sormakla galiba ayıp ettim, anlatmayacak diye geçirip endişeleniyordum ki birden bey babanın yüzü ışıldadı, gözleri parladı, sönük bakışları canlandı. Birkaç dakikacık dışarıya baktı, uzaklara dalıp gitti. Neden sonra hepimize teker teker baktı. Oturuşunu değiştirip devindi. Boğazını temizledi. Bunlar konuşmaya başlayacağına mı alametti belki? Bunun üzerine hepimizde belli belirsiz bir kıpırdanma oldu. Vaziyetimizi bozmadan dinlemeye hazırlandık sessizce. Konuşmasını nefeslerimizi tutup bekliyor, ağzının içine bakıyorduk. Diğerleri bana göre sakindi ama ben... O işi ağırdan aldıkça sabırsızlanıyor, içimden de ''Bey baba, kendini amma da ağıra satıyor ha'' diyordum. Belli etmeseler de kim bilir kaçıncı kez dinledikleri bu öyküyü dinlemek için onların da benden farkı yoktu. Bizim ivecenliğimize karşın yaşlı dostum serin kanlıydı. Bu anın tadını çıkarıyor, sabrımızı sınıyor gibiydi. Kah şimdi söze başlayacakmış gibi bir tavır takınıyor, kah bundan vazgeçmiş gibi yapıyordu. 3.25'i çoktan devirmiş bey baba, bizlerin dayanma gücüyle kedinin fareyle oynadığı gibi oynuyordu dakikalardır. Başını kaldırıp hepimize teker teker yeniden sevecen baktı. Vakur bir edayla ve tatlı bir sesle konuşmaya başladı sonunda. Biz Ispartalıyız. Isparta'nın bir köyünden, dedi. Eğridir gölü bizim köye bakar. Köyümüz güzeldir. Suyuna, havasına diyecek yoktur. Sözlerini yerel şivesiyle sürdürdü. O zamanlar savaş yıllarıydı, dedi. Çanakkale savaşları. Ben çocuktum ama olanlara az çok aklım eriyordu. Babam savaşa gitti. Ardından çok ağladık. Bir daha hiç görmeyecekmişiz gibi geldi bana. Onu en son o gün giderken gördüm. Gidiş o gidiş. Bir daha ne kendi geldi ne de bir haberi. Çok bekledik. Çocuk her yerde her zaman çocuktur. Günlük yaşamın haykuyuna daldık. Unuttuk gidenleri. Unuttuk mu? Yo, hayır. Ama artık ümitler kesildiğinden gidenlerden çok memleketten söz eder olduk biz geride kalanlar. Bir gün arkadaşlarımla kuş kovalamaktan dönüyordum. Baktım ki köyün ahalisi kapımızın önüne toplanmış. İçime bir ateş düştü. Ciğerim yandı. Can havliyle eve koştum. Avlumuz bir kalabalık bir kalabalıktı. İğne atsan yere düşmezdi. Herkes ağlıyordu. Annem herkesten daha çok ağlıyordu. Çok genç, çok da güzeldi annem. Hiçbir şey onun güzelliğini bozamıyordu, gözyaşları bile. Zaten hiç kıyamazdım ona. Bir de onu bu halde görünce aklım başımdan gitti. Nutkum tutuldu, konuşamadım. Telaşla anneme doğru yönelmiştim ki, duvar komşumuz dertmend Hüryan'a önümü kesti. Bumburuşuk yüzü ıpıslaktı. O da ağlıyordu. Gözyaşlarını ben görmeyeyim diye damarları dışarı fırlamış, elinin tersiyle sildi. Nedendir bilmem, içeri bırakmak istemiyordu beni. Ne de olsa ben erkekmişim. Kadınların arasına giremezmişim. Öyle diyordu titreyen sesiyle. Sonra kahırlı bir tavırla babanın künyesi geldi, dedi. Künyenin ne demek olduğunu biliyordum. Bu baban artık geri dönmeyecek, öldü demekti. Kaç zamandır bunun böyle olacağını hissediyordum zaten. İçimde babamdan yana tarifsiz bir endişe kol geziyordu günlerdir nedense. Korktuğum başıma gelmişti sonunda. Daha önceleri köyümüzde pek çoklarının künyesi gelmişti. Demek babamın daha, diyerek Hürriyan'a sığındım. Çok umur görmüş, acının vakitsiz kocattığı Hürriyan'a ağız dil vermiyordu. O an içime bir avuç köz atıldı sanki. Bağrım yandı, tutuştu. Gözlerimden yaş boşandı. Şimdi ben de bir öksüzdüm artık diğerleri gibi. Beni saran güçsüz kolları şöyle bir sirkeledim. Onların kıskacından kurtulur kurtulmaz doğru anneme koştum, sarıldım. Annem, kardeşim ve ben üçümüz kocaman bir top acı olduk. Yana döne ağlıyorduk. Dünya yıkıldı, biz altında kalmıştık. Nasıl yıkılmazdı ki? Evimizin direği göçmüştü. Boynumuz büküktü artık. Şu koca dünyada annemizden başka kimimiz vardı ki? Kaderimize ağlıyor da ağlıyorduk. Yıllardır dağlarca kahra omuz vermiş yaşlı dostum yorulmuş olmalıydı ki birdenbire sustu. O günleri an be an tekrar yaşar gibiydi. Küçük kara gözleri dolmuştu. Bunu göstermemek için başını pencereden yana çevirdi. Bumburuşuk yüzü acıdan kasılıyordu o günkü gibi. Bugün görmüşün çok acı çektiği belliydi. Komodinin üstünde duran bardağa uzandı. aldı bir yudum su içti. Oh dedi. Bu bir yudumcuk suskunlukla ara verdiği sözlerini şöyle sürdürdü. Babam dedi Mustafa Kemal'in askerindendi Çanakkale'de. Onunla omuz omuza savaşırken bu topraklar için şehit düşmüş. Derken yüzünde biraz önceki hüzün yerine büyük bir hoşnutluğa devretmişti. Sesinin titreyen tonunda müthiş bir gurur vardı. Daha önce konuşan öksüz çocuk o değildi sanki. Ruhu dipdiriydi, sesi dingin. Serin kanlılıkla devam etti sözlerine. Çanakkale, Çanakkale dedi. Kendi kendine derin bir iç geçirdi ve nice tazeleri, dul, nice çocuğu yetim bıraktın. Bağımsızlığın tohumu ta o zaman düştü bu toprak gibi gönlümüze biliyor musun Esengül Hanım? Yedi düvele karşı destan yazanlardan biri de benim babamdı. Acımıza, yoksulluğumuza, yetimliğimize merhem diye karşıladık o büyük savaşın arkasından gelen eşsiz zaferi. Göğsümüzü kabarttı biz yetimlerin, gözyaşlarını kuruttu güzel dulların. Daha Çanakkale'nin ne sevincini yaşamış ne sıkıntısını atlatmıştık ki bir haberle çalkalandı köyümüz. Yunan İzmir'e girmiş. Mustafa Kemal Paşa'mız yeni bir savaş başlatmış yine. Biz yetim ve öksüzler savaşı da, savaşın yıkımını da iyi biliyorduk artık. Zira o günlerde nedense ölüm kokuyordu burnuma. Dağ taş ölüm kusuyordu. Minik yüreğimde binbir çeşit kaygı vardı. Bazen kardeşim, ya Yunan buraya da gelirse ne yaparız dediğinde, öyle tasalanır, öyle korkardım ki. Yine de kardeşime, korkma sen, Kemal Paşa varken buraya kimseler giremez diyerek onu avutmaya çabalasam da içimdeki endişe devriye gezerdi hep. Bazen de ah derdim ah. Çabucak bir büyüsem, babam gibi ben de savaşa gitsem. Ama ne çare ki küçüğüm. Bazen de içimde öylesine bir bozgun başlıyordu ki ürperiyordum. Ya şimdi annemi de askere alırlarsa, iki kardeş biz ne yaparız? Bir gün tellal bağırdı köyde. Ey ahali, duyduk duymadık demeyin. Eli silah tutan herkes askere alınacak. Vatanımızı kurtarmak için yarından tez yok askerlik şubesine. Tüm köy bu sesle irkildi. Tokmak davulun üzerine değil, acılı bağrımıza iniyordu. Güm güm. Korkunun ateşi minik yüreklerimizde harlandıysa da vatanın kurtarılması gerektiğine inanıyorduk. Yine de tüylerimiz diken diken oluyordu. Ürkmemek elimizde değildi. Büyüklerimizden zorlu bir savaşın başladığını işitiyorduk. Bu kurtuluş kavgasıydı yedi düvele karşı verdiğimiz. Savaş bütün şiddetiyle sürüyordu her yerde. Kurtuluş savaşında işte böyle asker topladılar bizim oradan. Kısa süre sonra bizim köyde eli silah tutan, gücü kuvveti yerinde olan herkes ateş boyuna süzüldü, topun ağzına verilmiş mermi gibi. Tellal'ın gelişinden kaç gün sonraydı bilmiyorum, bir gün cepheye gidenleri köy meydanından uğurladık köycek. Davul zurna çalmadık ama camilerde selalar verildi. Kur'an okundu, Tanrı esirgesin ayaklarına taş dokundurmasın diye dualar edildi cepheye gidecekler için. O gün günlerden neydi, aylardan hangisiydi şimdi hatırlayamıyorum. Bütün millet köy meydanında toplanmıştı. Onlar köyün alt yanında tepelerde gözden kayboluncaya kadar büyüklerimiz arkalarından baka kaldılar. Biz çocuklar tepelere kadar onlarla birlikte yürüyüp gittik. Giderken onlara bakıp imreniyorduk. Bir an önce büyümek istiyorduk. Ama gidenlerin ardından bütün köy ağlaşıyorduk. Genç dullar, genç kızlar, yaşlılar, çocuklar. Biliyorduk ki gidenlerden çoğu geri dönmeyecekti. Bu onları son görüşümüzdü. Bazısının künyesi gelecekti sadece bir madalya ile. Gidip de gelmemek, gelip de bulmamak vardı. Erkeklerine özlemle bakıyordu kadınlar. Köyün kocaları bitip giden ömürlerine mi, kurtuluşu göremeyeceklerine mi, gidenlere mi nedendir bilmem sürekli ağlıyorlardı. Biz çocuklar içimiz yanarken kimimiz babasına, kimimiz emmisine, kimimiz dayısına, kimimiz yakınlarına, kimimiz komşusuna, kimimiz hısım akrabasına sarılmak için hamle yapıyor, bilinmeyen bir iç kuvvet bizi engelliyordu. Kendimizi zor zapt ediyorduk işte. Nasıl bir şeydi bu? Sabi sübyan herkese umulmayan bir dayanma gücü veriyor, ruhumuzu güçlendiriyordu. Herkes olacaklara göğüs germeye hazırdı şimdiden. Bizler yalın ayak, son köylümüz karşı tepelerin ardında gözden kayboluncaya dek arkalarından koştuk. Sonra kalbimiz kırık köye geri döndük. Geldik ki Etrafta el ayak çekilmiş, köy meydanında incin top atıyordu. Yaslıydı köyümüz. Katmerli bir ıssızlık çökmüştü dört bir yana. Terk edilmiş gibiydi her yer. Biraz önceki canlılığın yerinde yerler esiyordu. Köy bomboş geldi bana. Evimize koştum. Çevreme bakındım. Ölü evi gibi yaslıydı damlar, ahırlar, ahırlarda hayvanlar ve de her an cıvıl cıvıl olan çeşme başı. Suyun şırıltısı bile hazindi. Geride kalanların kolu kanadı kırıktı. Kuzular meylemedi bir süre. Horozlar ötmedi. Köpekler havlamadı. Eşekler anırmadı. Atlar kişnemedi. Kanı gıcırtısı işitilmedi hiç. Mevsim yazdı. Oysa samyeli kasıp kavurmuştu gönlümüzü ve de köyümüzü. Eğridir'den bizim köye yazın ılgıt ılgıt bir yel eser. O da esmiyordu artık. Yaz güneşi çorak toprakları yakıp kavurduğu gibi gidenlerin hasreti de acısı da kavurmuştu yüreklerimizi. Herede bir daha geri dönmeyeceklerini düşünmek dağılıyordu. Bu yüzden hep ırık büyüdü çocuklar. Genç kızların sevdalarını vurdu hüzün yeli. Yavukluların yüzlerini soldurdu özlem. Gülmez oldu tazeler. Belleri hepten kırıldı kocaların. O yıllar zor yıllardı bizim için. Yine de hayat devam ediyordu. Ekinler biçilmek, harmanlar savrulmak, bağlar bozulmak isterdi. İş çoktu. Bütün iş bize bakardı. Bizse çok küçüktük, çaresizdik, yalnızdık. Ancak kurtuluşa adanmıştık tüm umutlarımızı. Vatan toprakları muşlulara gebeydi. Yüreğimizde kocaman bir umuttu Mustafa Kemal Paşa. Bizim için kurtuluş çalışmaktı. Kızıl göt değildik, yılmadık işten. Çalıştık, çabaladık gücümüz yettiğince. Var gücümüzde direniyorduk bütün zorluklara. Zaten kim kalmıştı ki köyde? Genç dullar, öksüz ve yetim çocuklar, yaşlı kadınlar ve dermansız erkeklerden başka kimsecikler yoktu. Ülkemiz yanıp yıkılsa da, topraklarımızda acı kol gezse de, her şeye karşın günlük yaşamın deli gömleği üzerimize sarılmıştı bir kere. Bizler dayanmalıydık her şeye, yaşamalıydık. Çünkü Mustafa Kemal Paşa'mızın askerine yiyecek gerekti, giyecek gerekti, silah gerekti. Bunlardan daha da önemlisi bizim için özgürlük gerekti. Ümitlerimizi yorgun bedenlerimizde diriltiyorduk. Bunun için çok çalışmalıyız diyor, boyumuzdan büyük sorumlulukları yükleniyorduk. Gücümüzü kat kat aşan işleri bizden umulmayan bir olgunlukla severek yapıyorduk. Yalnız biz mi? Hayır. Köyde herkes üzerine düşenden kat be kat fazlasını yapmak için ne kadar da gayretliydi bir bilseniz. Ne yaman bir savaştı bu. Büyük küçük, yaşlı genç, çoluk çocuk var gücümüzde çalışıyor da çalışıyorduk. Yurdumuz düşmandan temizleninceye dek dinlenmek haramdı bizlere. Böyle and içmiştik köycek. Bizim evimizde annem ve iki kardeş biz vardık. Topu topu üç kişiydik. Gök ekin gibiydi annem. Bakmaya kıyamazdı insanlar. 22 yaşının güzelliğini taşırdı gittiği her yere. Sevecen ve kahırlıydı. Onun işi herkesten zordu. Bir yandan bize bakacak, büyütecek, diğer yandan da kalbine gömdüğü yitiklerinin acısına katlanacak ve ocağımızı tüttürecekti. Kolay mıydı bu? Bu ağır yük onun kederli, zayıf omuzlarındaydı. Ülkemiz gibi geleceğin sancılarını çekiyor, günlük yaşamın zorluklarını sırtlanmış götürüyordu, uf bile demeden. Her ne olursa olsun dayanmalıyız diyorduk hep. İnançlıydık. Üç kalp, kocaman, yenilmez tek yürek olduk ve de dayandık birbirimize. Katlandık her şeye. Yaşamaya çalıştık ve de yaşadık. İhtiyar anlatırken zaman zaman o günlere dalıp gidiyor, bakışları bulutlanıyordu. Sesinin titremesine engel olamıyordu çoğu kez. Önceleri tutuktu. Anlatırken zorlanıyordu. Şimdi gözü açılmış pınar gibiydi. Kimsenin ağzını açmasına fırsat vermiyordu. Bana öyle geliyordu ki korkuyordu ihtiyar. Yaşadığı gerçeklerin unutulup gitmesindendi korkusu. Şimdikilerin bunları bilmediğini düşünüp için için endişeleniyor olmalıydı. Bu denli uzun uzun konuştuğuna bakılırsa çok çile çektiği belliydi. O konuşurken geçmişin hüznü ince bir sis gibi odaya çöküyor, hepimizi bir yazıklanma içine çekiyordu. Nereden nereye gelmişiz dedik, afallamış bir halde. Şükrü Bey, o zamandan bu zamana köprülerin altından ne çok sular geçip gitti. Bir bu zamana bakın, bir de o zamanın özverişli insanına. Bir o zamanın yöneticisine bakın, bir de bu şimdikilere. İhtiyarın oğlu Cumhur Bey babasına bakarak böyleleri bu millete reva mıdır ey tanrım dedi. Çok karamsardı. Eşinden yana pimpirikliydi bey baba. Dikkat ettim konuşurken sık sık yatağa göz atmadan kendini alamıyordu. O zaman yataktakinin başı hemencecik istem dışı ihtiyardan yana dönüyordu. Yüzü ölü beyazı, gözleri sürekli kapalı olan kadıncağız yalnızca eşi ona bakarken gözlerini zor da olsa aralayıp bakıyordu. Belli belirsiz bu bakışmalar gözü toprağa bakan kadıncağızı daha bir diriltiyor, daha bir güçlendiriyordu. Sürekli debelenmesine karşın kocası konuşurken ölü deniz gibiydi, kıpırtısız. Yatakta kuzu kuzu yatıyor, arada sırada anlaşılır anlaşılmaz sesler çıkarıyordu sadece. Bir ayağı çukurda olmasa ne güzel ne de rahat uyuyor diye imrenebilirdim ona. Ancak o uyuyor muydu, dinliyor muydu belli değildi. Onlara bakarken kalpten kalbe giden o görünmez yol veya telepati dedikleri yoksa bu mu diye düşünmekten kendimi alamıyordum. Bu yaşta uzunca konuşmak yormuştu onu. Dili damağı kurumuş olmalıydı. Konuşurken zorlanıyordu artık. Sözlerine ara verip boğazını temizlemek için öksürüp su içti. Sonra da konuşmasına kaldığı yerden inatla sürdürdü. Bütün bu kargaşa içinde dedi, köyümüz bir gün bir haberle çalkalandı. Okul yeniden açılacakmış. Yakında köyümüze yeni öğretmen gelecekmiş. Bu haber bütün çocuklar gibi beni de çok sevindirdi. Savaşın en kızıcık zamanında bile çocuklar cahil kalmasın diye bize öğretmen gönderiyordu Kemal Paşa'mız. Bunu duyduğumuzdan beri bir türlü kabımıza sığamıyorduk. Hepimizde bir heyecan bir heyecan. İçimiz kıpır kıpırdı. Öğretmeni beklemeye başladık. Bekledik durduk günlerdir. Ne gelen vardı ne giden. Günler geçiyor. Ne yazık ki yolu gözlenen öğretmen bir türlü gelmiyordu. Zaman geçmek bilmiyordu bizler için. Günlerdir gözlerimiz yoldaydı. Gittikçe minik yüreklerimiz beklemekten yoruldu. Endişe bürüdü içimizi. Acaba gelmeyecek miydi öğretmen? Vazgeçmiş olmasındı sakın. Köyün alt başında, kavakların altında aşık oynuyorduk. Arkadaşlarımızdan Gebeş Nuri koşarak geliyordu karşıdan, kanter içindeydi. Nefes nefeseydi yanımıza geldiğinde. Tombul yüzü kıpkırmızı. Soluk soluğa bağırdı. ''Hey, öğretmen geldi. Hem de sizin eve, çabuk git.'' Öğretmenin gelişini böyle müjdeledi bizlere. Gebeş'in sözlerini hiçbirimiz ciddiye almadık. Hep birden, ''Şakanın sırası değil Gebeş, git başımızdan. Söylediğin doğru mu lan? Yalansa.'' diye sıkıştırıyorduk Gebeş Nuri'yi. O yüzünden sihim sihim ter akarken bir yandan da bizleri ikna etmek için ''Yalanım varsa iki gözüm önüme aksın. Git de bak.'' diyordu habire. Sicim oğlu Asaf da ''Oğlum bu Gebeş sözü. Onun herzelerini bilmez misin sanki? İki kolum yanıma gelsin ki doğru söylüyorum.'' diye sızıldandı Nuri. ''Oyunun içine ettin Gebeş. Hastır lan.'' diye Asaf onu kovduysa da Gebeş ter ter tepiniyordu. ''Size yalan borcum mu var oğlum? Yalanım varsa anamın ölü yüzünü öpeyim.'' Gebeş'in söylediğine inandım o zaman. Çünkü analarımız çok kıymetliydi bizim için. Ulu orta onların üzerine hiç kimse yemin etmezdi ki Gebeş etsin de. Bu yüzden söylediği doğru olmalıydı. Birden içimde süt gibi kabarıp taşan sevinçle avazım çıktığı kadar bağırdım. ''Yaşasın, öğretmen gelmiş.'' Bunun üzerine diğerleri de narayı bastı. ''Yaşasın, yaşasın.'' Yaygaramız karşı tepeleri tutmuştu ki Nuri habire ''Çabuk git eve.'' dedi. ''O sizin evde şimdi.'' Coşkuma yem vurunca şöyle bir duraladım, yüzüne baktım. Kendimi topladım. ''Ne? Bizim evde mi?'' Sözü zorlukla çıktı kuruyan boğazımdan. Nasıl heyecanlandım, nasıl? O sevinçle eve doğru koşmaya başladım, ürkmüş tay gibi. Kalbim çarpıyor, dizlerim titriyordu. Ben öne gittikçe sanki ayaklarım geri geri gidiyordu. Koşuyor, koşuyordum. Önceleri 5 dakikada koştuğum yol, şimdi uzadıkça uzamış, bitmek bilmiyordu. Evimiz uzakta, çok uzaktaydı sanki.